Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
Duygu namına ne varsa
tüm yoğunluğuyla
sevgiyle,
aşkla. Gecenin rengi.
Merhabalar sevgili dostlar, güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetlerle bugün de sizlerle birlikteyiz. Canlı olarak birlikteyiz. Nasılsınız? İyi misiniz, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Bu her zaman kelimesi, bir alışkanlık ibaresi. Olmakla birlikte güzel bir alışkanlık ama içi dolu bir alışkanlık bizdeki. Biraz belki sesimize yansıyan bir burukluk söz konusu olabilir. Bu burukluk, İstanbul gezimiz sonrası, İstanbul'daki etkinlik sonrası bizlerde oluşan, bizde oluşan, bende oluşan, niye çoğul kullanıyorum ki? Bende oluşan değerli dinleyicilerimiz soğuk algınlığı münasebetiyle ama yine de böyle yataklara yatıracak derecede bir soğuk algınlığı değil. Nedir? Biraz böyle gözün ve burnun akması gibi özellikleri içinde barındıran bir durumdur bu. Bunu da yol yakınken bildirmiş oluyorum. İyi olmanızı dilediğimizi söyledik. İnşallah programımız münasebetiyle daha iyi olacağınızı ümit ediyoruz. İnşallah okuyacağımız, aktaracağımız şeylerle, cümlelerle, bilmiyorum, şiirlerle daha da iyi bir noktaya taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bu düşüncemin pratik halini gelin bugün beraber icra edelim. Şu anda biz umuyoruz. Dünyanın birçok farklı bölgesinden dinliyorsunuz ve sesimize kulak veriyorsunuz. İnşallah bizler de sizlerin ruhuna gıda mahiyetinde cümleler kurabilen insanlardan oluruz. Dileğimiz, isteğimiz budur. Umuyoruz böyle olur. Bu ümit ile başladık, başlayalım, devam edelim. Aklıma programdan önce kendi cümlelerini kuramayanlar gibi bir cümle geldi. Garip bir şekilde kendi cümlelerini kuramayanlar şeklinde bir başlık attım Google'a. Google dedi ki hemen beni nereye yönlendirdi çok garip bir şekilde. Şizofren hastalığına veya şizofreni hastalığına yönlendirdi. İnsanın kendi cümlelerini kuramaması sonuçta demek ki patolojik bir olgu ayrıca. Ama ben daha çok işin edebi boyutuyla ilgilendim. İnsanların kendi cümlelerini kuramaması başkalarının cümlelerini kurması anlamına geliyor. Hani İsmet Özel'in şiirinde de söylediği gibi değil mi? Hani başkalarının aşkıyla başlıyordu ya hayatımız. Sonra başkalarının hınçlarıyla devam ediyordu ya. Sonra bir bakıyorduk ki bütün yenilmişlerle aynı kışlakta olduğumuzu anlıyoruz ama sanki filmin sonu gibi iş işten geçmiş oluyor. Böyle bir şey, kendi cümlelerimizi kurabilmek için o cümlelerin oluşabilmesi lazım. Onun için bir altyapı lazım tabii ki. Altyapının içinde çok okumak, çok gezmek, çok görmek, anlamak, anlamlandırmak ve tüm bunların devamında zaten anlamlı olan bir şeye de kendi anlamını katabilmek, kendince bir şeyler verebilmek gibi üst bir forma taşıyabiliriz bunu. Ama hayatta karşılaştığımız birçok insanın kendi cümlelerini kurmaktan acziyet içerisinde kaldığını görmek gibi bir durum hasıl olabiliyor çoğu zaman. Fakat bu patolojik bir durum değil. Patolojik durumu ayrı. Garip bir şekilde Google'un bizi oraya yönlendirmesi beni de düşündürdü. Sonra bu konuyu açsam mı açmasam mı diye kendime sordum ama açma taraftarı oldum. Çünkü kendi cümlelerimizi kurabilmek gibi bir meziyet nasip olmalı hepimize. Bu meziyet için, bu özellik için çalışmalıyız ki kendi cümlelerimizi aktaramazsak eğer bizden sonra gelecek nesil de belki sürekli taklit eden bir nesil olacaktır. Taklit belki bir nevi bir yere kadar hani o gelişim çağında, gelişme çağında veya öğrenme çağında, öğrenme aşamasında olası bir şeydir, olması muhtemeldir, hatta olmalıdır belki. Fakat bu bir ömür devam edecekse insan kendi cümlelerini kurmaktan aciz hale gelip hep taşıyıcı formda yaşayacaksa taşıyıcılık ancak insanı söylediğim gibi ne yapabilir? Taşıdığı şeyi götürüp bir yere bırakmasına yol açacaktır. Bu da insana yakışır bir durum değildir aslen. Çünkü insan üretmek durumundadır. Elbette ki etkilendiği yazarlar olacaktır, etkisi altında kaldığı cümleler olacaktır. Onları geliştirmekle yükümlüdür aslında. Onlardan yola çıkarak yeni cümleler oluşturmakla mümkün olacaktır bu. %100 özgünlük belki mümkün değildir, belki fazla mümkün değildir. Belki hepimiz bir takım etkilerin, yine belki fazla burada, bir takım etkilerle, bir takım sahiplerle konuşuyoruz, cümleler kuruyoruz. Kurduğumuz cümlelerin altyapısında muhakkak okuduklarımız var, muhakkak gördüklerimiz var. Bunlara benim cümlelerim diyebilmemiz için yaşamak gerekiyor belki, ama yaşamak da yeterli değil. Çünkü aynı yaşantıyı veya benzer bir yaşantıyı alt veya üst tonda yaşamış olan veya orta tonda yaşamış insanlar var. Birebir uymasa bile aynı maceradan geçmiş olan insanlar olabilir. Şimdi kendi cümlelerimizi kuracağız derken bir de bakacaksınız ki kendi cümlelerinizi nasıl kuramadığımız konusunu açarken kendi cümlelerinizi kurmuş olacaksınız. İşin güzelliği burada. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi kendi cümlelerinizi kurmaya yönelik bir çabaya giriyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz, değişiyorsunuz, araştırıyorsunuz, anlıyorsunuz ki kurduğunuz cümlelerin hiçbiri kendinizin değil. Allah Allah diyorsunuz, ne yapacağım ben şimdi? İşte bu araştırma esnasında kendi cümlelerinize ulaşıyorsunuz. Bulamadınız mı? Bir iki cümle de mi yok? Vardır muhakkak içinde. İşte onları ararken kurduğunuz cümleler artık kendi cümleleriniz oluyor. Oradan o damıtımdan çıkacak şeyler, belki okuduğunuz, yaşadığınız, gördüğünüz, duyduğunuz birçok şeyden damıttığınız şeyler, artık her neyse şey demek durumundayız ona, sizin imbiğinizden geçerek farklı bir formda hayat bulacaktır. İşte var olana bir şeyler katmak böyle olacaktır. Aksi takdirde var olanı sürekli taklit etmek, sürekli taşımak insana ancak yük olacaktır. Taşınması da gerekmiyor mu bir nevi? Elbette ki kültürü taşıyamaz mısınız? Taşıyacağız elbette ama katarak. Taşımak da çok kötü bir durum değil belki. Ama bunun için neler yazılabiliyor? Kitaplar yazılabiliyor, ansiklopediler yazılabiliyor. Daha işte artık ansiklopedilere de gerek olmayan interaktif anlamda veya internet anlamında baktığımızda dev külliyatlar oluşturulabiliyor. Rahatlıkla yapılabiliyor bu. Ben insan tekinden, insanın kendisinden bahsediyorum. Yani insan bir bilgi için bir noktaya başvurduğunda, bir ansiklopediye başvurduğunda onunla ilgili bir kavram bilgisine, bir içerik bilgisine sahip olabilir. Ama internet vasıtasıyla, ama başka ansiklopediler vesaire vasıtasıyla. İnsana yakışan ansiklopedileri oluşturmak değil midir? Evet öyledir, fakat bununla sınırlı kalmamasıdır. Oluşturup onu rafa kaldırmaktır, o raflıktır. Yeri ve zamanı geldiğinde açılıp bakılacaktır. İşte bunlara hani yeni şeyler söylemek lazım der ya Celaleddin Rumi. Öyleyse yeni şeyler, yeni cümleler, yeni kalıplar üretmek durumundasınız aksi takdirde. Ama tabii söylediğim bir üst aşama olsa gerektir. Önce taşımayı bilmelisiniz. Önce o kültür desek mesela, daha geniş bir tabirle onu özümsesek, onu bilsek ki, değil mi? Neyi taşıdığımızı, neye sahip olduğumuzu bilsek de daha sonra kendimize ait cümleleri kursak deseniz doğru bir yoldasınız anlamına gelir bu. Böyle yapabiliriz. Çünkü hiç kimse bu anlamda peygamberler haricinde vahiy almayacağına göre özgün cümleler kurabilmesi mümkün olmayacaktır. %100 özgünlükten bahsediyorum. Öyleyse ne yapmak gerekir? Kendi cümlelerimizi kurabilmek için bizi var eden, biz dediğimiz veya ben dediğimiz olayı her neyse, onu var eden cümlelerin nereden kaynaklandığını, nereden geldiğini bilmeniz, onları bir ansiklopedi haline getirmemiz ve ansiklopediden sonra artık kendi cümlelerimizi de kurabilmemiz. Çünkü neyin size ait, neyin size ait olmadığını artık az çok kavruyorsunuz. Dediğim gibi burada bir %100'lüğü de kastediyor değilim. Eğer konu o noktaya kayarsa hiçbir şey %100 olmayacaktır. Hatta vahiy bile bu anlamda bir önceki veya tüm peygamberlerin aldığı kaynakla aynı kaynak olması münasebetiyle ne olacaktır? %100 özgünlük belki söz konusu olmayacaktır. %100 özgün olan sadece yaratıcıdır. Onun dışındaki her şey etkileşime açıktır elbette. Ama buradan neye gelelim dedik? Biz edebiyata gelelim. Hep böyle müthiş etkiler altında cümleler kuranlar, şiirler oluşturanlar, edebi metinler oluşturmaya çalışanlar gün gelir artık o etkinin etkisiyle oluşturduğu etkiyle hakikaten bir edebiyat kuramcısı veya bir edebiyat bilimcisi diyelim tarafından çok rahat ilişkilendirilebilir. Şundan şöyle, şöyle yapmış, böyle buraya gelmiş gibi. Hatta edebiyat tarihinde bununla ilgili çalışmalar var değil mi? Mesela Türk Edebiyatı'nda Tanzimat döneminde yapılan çalışmaların nereden etkilendiğine dair ki çalışmalar söz konusu, etkilenmemek mümkün mü diye soracak olursanız edebiyatı, sanatı da belki de hayatın kendisinden soyutlarsanız mümkün olmayacaktır bu. O dönemde var olan siyasal, sosyal her şeyden etkilenip bir takım şeyler söyleyeceklerdir ve o etkiyle kurulan cümlelerin oluşturduğu edebi yapılara da, yapıtlara da veya o döneme ait tanımlamalar yapılacaktır. Böylece şunun etkisindeki bilmem ne edebiyatı denilecektir. Türkiye için veya Türk edebiyatı için değil, Fransız edebiyatı için, Japon edebiyatı için. Siyaset vesaire hepsi böyle değil midir? Öyleyse bunları toplayalım şöyle, ansiklopedi haline getirelim, bir cümle kuralım. Nedir o cümle? O cümle, kendi cümlelerimizi kurmanın zamanının geldiğine, gelmediyse neden gelmediğine dair cümleler kurabilmektir. Anlatabildim mi? Kalsın çok iyi anlattığımı düşünüyor olabilir ama bakalım aynı fikirde misiniz diye size sorsam. Acaba ne cevap verirsiniz? İleride muhtemelen cevaplar vereceksiniz söylediğimiz, kurduğumuz cümlelere. Yahu program bitecek, biz bir şiir bile okumadık ama öyleyse kendi cümlelerini kurabilmiş bir adam olarak az çok diyelim, hani %100'lükten %100 kastımızın olmadığını, onu kastetmediğimizi söyleyerek kendi cümlelerini az çok kurmayı başarabilmiş bir şairden bahsedelim. İsmet Özel'den bir şiir okuyalım ve devam edelim. Gecenin dürüstlüğünden herkes kuşkulanır. Korkulur o kuş yüklü iniltilerden. Ve mor ağzını gecenin kumuna batıran ben, çağdaş serüvenler adına bütün fotoğrafları yakan, yakan ve bekleyen. Çarpar yüzü bir çocuğun mezarlara, yine de ağartamaz tanımını gecenin. Ezgisiz ama esnaf bakışlarıyla soyunan bir kadının ayartılmaya uygun o çok baygın yerlerini. Ağartamaz. Çünkü çocuklar yağız bir öpüşle kurunur. Ben yakarım çağımın ellerini. Ben bekleyin, gecenin kıyısında benden konuşulur. Kara bir irin akıyor, öpünce o yıkılmış gülüşünden çocukların. Kara bir salgıdır çünkü büyük serüvenler ve çocukların soluk alışları da. Ürker herkes üşümüş bir anahtar ola gelmekten. Bir çocuğun şehri çarpar, çarpar yüzümün varoşlarına.
Çekip ömrümü bizimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar. Bana küsmüş yüzüme gülme, zalim aynalar. Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimimiz isyankar. Acı gerçek bu.
Beğendiniz mi şiiri? Bilmeyenler, bilenlere sorsunlar. Böylece kendi cümlelerimizi kurmaya geçmiş olalım. Bir ağrı yakıldıkça sevilmeli zaten. Şiir başlığıyla da dikkat ettiyseniz, ki dikkat edemezsiniz çünkü başlığını söylemedim sanırım. Bir ağrı yakıldıkça sevilmeli. İsimli sanırım 1960'lı yıllar mıydı yazdığı yıllar, hatırlamıyorum ama doğru olabilir. Güzel ve ilginç cümleler var, düşündüren, düşündürdükçe ne söylemek istediğine dair bir takım tasarımlar oluşturan cümleler bunlar. Gecenin dürüstlüğünden kuşkulanmak mesela. Bir çocuğun mezarlara çarpan yüzü. Esnaf bakışlarıyla soyunan bir kadın. Ben yakarım çağımın ellerini bekleyen bir kişi. Gecenin kıyısında benden konuşulur derken, bir kibir midir, bir ego mudur derken o ben kimdir diye bakmak gerekir. Bu şiirle ilgili daha önce de bazı cümleler kurmuş, bazı bölgelerini, bölümlerini tutturmuş, bazı bölümlerini tutturamamıştım. Hayır öyle değil, şöyle denmişti mesela, ama evet şurası da doğru denmişti ama ben hep söylerim. Hayır şöyle, öyle değil, böyle derken neye göre, nasıl? Bunu ancak belki şairi izah ederse ifade edebileceğimiz şeyler olur. Yok, şairi bunu izah etmediyse, sadece şiirini yazmakla yetindiyse, o senin anladığın, bu da benim anladığımdır deme ihtimali söz konusudur, eğer çok sarih, açık bir cümle değilse. Ben daha çok şiirin akışına, bir ağrı yakıldıkça sevilmeli cümlesiyle özetlenen şeye baktım. Baktığımda hakikaten bir ağrı yakıldıkça seviliyor dedim kendi kendime. O, onu dedikten sonra benzer cümleler kurabildim. Gecenin dürüstlüğünden kuşkulandım mı, kuşkulanmadım mı tartışılır. Fakat bir çocuğun ümitsizce mezarlara çarpan yüzünden, dünyanın yaşadığı o kaostan, o kaotik durumdan, hep aynı yani 1960'larda da, 2010'larda da, 2020'lerde de aynı kader gibi yaşadığımız travmaları, cinayetleri, insanın birbirine ettiğini, insanın insana ettiği zulmü duyumsadım bu şiirde. Ama her şeye rağmen bir ağrının yakıldıkça sevilmesi, sevgiyi hatırlatması, bizi tekrar bize döndürmesi, yaşadığımız acıların, ızdırapların bizi bu anlamda daha dik, daha diri kılması, daha olgun hale getirmesi. Öyle bir an ki, öyle bir halken bundan şikayetçisiniz, hem de o olmasa olmuyor. Yani yaşadığınız tüm bu durumlardan şikayetçisiniz, ama eğer o durumlar olmasaydı siz belki de bunları konuşabilecek bir erdeme bile sahip olmayacaktınız. İnsan böyle garip bir varlık. Demek ki öyle bir erdeme sahip olabilmek için öyle ağrılar yaşamak lazım ki o ağrılar yakıldıkça bize bir takım şeyleri göstermeli. Bana o varoşlardan, gecenin dürüstlüğünden, bir çocuğun mezara çarpan yüzünden, belki de çok da tanımlanamayan, çok da anlatılamayan o hüznü, o mücadele etme isteğini, o bir inanç için, tüm insanlığın selameti için mücadele etme isteğini doğuran cümleler kurabilmeyi gösterdi. Şimdi kendi cümlelerini kurabilen bir insandan, yani İsmet Özel'den bahsediyorum, kurabilmek yolunda mücadele eden bir insandan desem daha doğru olur. Çünkü %100 özgünlüğün ne anlama geldiğini ifade ettim. Buna rağmen bir takım şeyleri kavrayabilen, çok basit küçük cümleler olabilir bunlar, ama bunlar hayatın belki de uğrayacağımız en önemli duraklarıdır. İşte yakıldıkça ağrıyan bir yere uğramak durumundasınız ister istemez. İstemezseniz ancak sizi geliştirecek, sizi daha insan kılacak, tüm insan olabilme, bütün insan olabilme, kamil insan olabilme özelliklerimizi aksi takdirde onları görmeden yaşayabileceğimiz daha zevkli fakat aşksız, daha güzel gibi görünen ama gerçekten sanatsız, içeriksiz, muhteviyattan yoksun bir hayata doğru evrileceğiz anlamına gelir. Saate baktığımda sürem bitmiş. Sizlere güzel bir şarkıyla veda etmek isterim. Sizlere armağan etmek isterim. Sizleri de bu armağanımızla daha doğrusu sevindirmek isterim. Bunu becerebilmek için bir deneme yapmak isterim. Bakalım denememizde sizleri sevindirebilecek bir şeyler oluşacak mı? Ama biz hüznü severiz mesela. Hüzünlü güzel bir şey olsun ki insanlarımız sevinsin. Biz böyle oynamasıyla falan çok da sevinen bir yapıya sahip değiliz. Sevinmekten kastımızın ne olduğunu da böyle de sevinmeye yüklediğimiz anlamı da değişmiş olduk. Hadi bakalım. Ne buldun sevgili Kasım? Bir ağrı yakıldıkça sevilmenin arkasına girebileceğin bence güzel. Çok güzel. Bir Efkan Şeşen bestesi ve yorumu gecenin kıyısında sizlere armağan olsun. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Dilerseniz bizlere bir çay eşliğinde diyorum, nasıl eşlik edeceksiniz ki, ama siz orada biz burada derken cümlelerimiz eşlik edecek birbirimize. Umuyorum bizlerden bir şeyler alır ve ilerleyen dönemlerde umuyorum bizlere çok güzel şeyler katarsınız. Hadi bakalım, yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız.
Gecenin kıyısında nöbetlere durmuş, gecenin kıyısında nöbetlere durmuş, bir kızın öyküsü bu canı sabahlara büyümüş. Bir kızın öyküsü bu canı sabahlara büyümüş. bakmayın güldüğüne, bakmayın siz ona, bakmayın güldüğüne. Yangınların içinde kendine döndüğüne, yangınların içinde kendine döndüğüne. Bakmayın her gece öylece geldiğine, bakmayın her gece öylece geldiğine. Ama kadehlerin ardında sessiz gözüktüğüne, kadehlerin ardında sessiz gözüktüğüne, gözlerinde bir kent, gözlerinde hasret, gözlerinde dostlar, dünya yaralı, gözlerinde bir kent, gözlerinde hasret, gözlerinde dostlar, dünya yaradı, gözlerinde bir kent, gözlerinde hasret, gözlerinde dostlar, dünya yaralı, dünya yaralı, dünya yaralı.
Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
Duygun anına ne varsa
tüm yoğunluğuyla
sevgiyle,
aşkla, gecenin rengi.